Ayrım 24, Kanlı Yürüyüş, B. Traven, sayfa 226. Yarım çatılarının altında Ladinoların yattıkları toprak yumuşak olsun diye yapraklarla da kaplanabilirdi. Ama şimdiye dek kimse denememişti bunu. Herkes sarapesine sarınıp çıplak toprağın üstüne koydu, petatesinin üstünde uyumayı yeğlerdi. Dallar ve yapraklar çoğu zaman akreplerin, zehirli örümceklerin, kırk ayakların ve kırmızı karıncaların yuvalarıydı. Kimi zaman insan düşünde elinde pırıl pırıl bir sopayla dağlara tırmandığını görürken birden uyanır ve sönmekte olan ateşin çıkardığı ışıkta iyice dikkat edince elindeki o güzel sopanın çoğu zaman zararsız ama kimi zaman da zehirli olan bir yılana dönüştüğünü görürdü. Kimi Ladinolar uyumak için yanlarında hamaklarını getirirlerdi. Bir hamak her zaman yerde yatmaktan daha güvenliydi. Ama eğer insan hamakta yatmaya alışık değilse ilk iki hafta rahatça uyuyabilmesi olanaksızdır. Ama bir kez alıştıktan sonra üstünde bir düzine marka olan şiltelerden daha rahat gelir. Oradaki insanlar bugün bile bir gringonun ya da bir tür yabancı kaşifin bu bölgede uyku tulumuyla birlikte dolaştığını anlatırlardı. Onun bir uyku tulumu olduğuna yemin ediyorlardı. Bir süre için her şey iyi gitmiş, geceleri uyku tulumunun içinin bir Türk hamamı kadar sıcak ve rahat olduğunu söylüyorlar. Bir gece iki koca akrep uyku tulumunu onunla paylaşmışlar. Uyku tulumundan çıkması öylesine uzun sürmüş ki bir daha onda yatmayı düşünememiş. Yolculuğun geri kalan bölümünde o da ötekiler gibi yarım çatıların altında uyumuş. 20 santim boyundaki akreplerden, zehirli örümceklerden ve bu gibi sevimli yatak arkadaşlarından yarım çatıların altındayken kaçması çok daha kolaydır. Don Gabriel bütün gece boyunca oldukça durgundu. Ateşin çevresinde otururken kötü alın yazısından başka hiçbir şeyden söz etmedi. Yerlilerden biri bir süre önce ayrıldığı grubuna geri dönmek istemişti. Bu yüzden eşeğine varabilmek için yol kıyısında hızla koşmaya başladı. Tam eşeğin yanına gelmişti ki eşeğin üstüne bastığı bir kaya kırıldı. Üstünde ağır bir yük olan eşek adamın üstüne düştü. Artık dik yokuşta kendini tutamıyordu adam. Alnının üstündeki kayış boynuna kaydı, üstündeki yük oldukça ağırdı. Çalılara tutunmaya çalıştıysa da ağır yük onu kayalardan aşağı doğru sürüklüyordu. Ardından koşan arkadaşları aşağıda onun ölmüş olduğunu gördüler. Kafası parçalanmıştı, buldukları yere gömdüler onu. Don Gabriel genellikle en öndeki takımla ya da mümkün olduğu zamanlarda daha da önce giderdi. Böylece yolu daha iyi inceleyebileceğine ve daha sonra işi yalnız başına yürüttüğünde bunun kendine yarayabileceğine inanıyordu. İş ortağı olan Don Ramon kuşkulanmasın diye durmadan frijole yiyen muçaçolar yolda fazla dalga geçtikleri için en önde yürümek zorunda kaldığını söylüyordu. Ta akşamüstü kampa vardıklarında öğrendi Don Gabriel adamlarından birini yitirdiğini. Kazayı öğrenir öğrenmez küçücük bir defter çıkartıp bir takım hesaplar yaptı. Allah belasını versin bu hesapların, tam 180 peso yitirdim. İyi bir Katolik olmasına ve kiliseye bağlı olmasına karşın zavallı yerlinin cehennemdeki azaplarını dindirmek için dua bile okumadı. Öteki kabayeroların hiçbiri de onun için bir dua okuma zahmetine katlanmadıklarından zavallı yerli Tanrı'nın toprağına törensiz gömüldü ve sonsuzlukta yitip gitti. Don Gabriel defterinde yerlinin adının üstünü birkaç kez çizdi. Bunu hiçbir şey düşünmeden öfkeyle yapıyor ve şöyle söyleniyordu. Bana kötü bir oyun oynadı o Allah'ın belası herif. Keşke Hukutsin'de kendisine avans vermeseydim. İşte insanı böyle aldatıyorlar Don Alban dedi tüccarlardan birine dönerek. Sizin hiç olmasa böyle kaygılarınız yok. İşiniz çok daha kolay. Birdenbire bir umut ışığı içini aydınlattı. Talihsiz yerliği bulanlardan birini çağırdı. Belki de gerçekten ölmemişti dedi ona. Onu canlı canlı gömmüş olmayasın ha.
Hayır patron Sido, tabii canlı gömmedik, ölmüştü o. Hem de öyle ölmüştü ki kafasının yarısı bile yoktu. Mezara koymak için aradık ama bulamadık.
İşte şimdi sen de görüyorsun, dedi Don Gabriel çocuğa. Eğer kendinize dikkat etmezseniz ve bastığınız yere bakmazsanız sizin gibi hiçbir işe yaramayan heriflerin başına neler geliyor. Hadi şimdi grubunun yanına git.
33. Bölüm. Kendi sardığı bir sigarayı içen Andres konak yerinden aynı uzakta bir ağaç kütüğünün üstünde oturmaktaydı. Birdenbire sanki bir şey bulmuşçasına başını çevirdi ve sık ağaçların arasından sanki Celso'nun birden geçtiğini görür gibi oldu. Gördüğü karaltının Celso olup olmadığından emin değildi. Cengelin karanlığı, yoğun ağaçlar içinde hareket edenin bir hayvan mı yoksa bir insan mı olduğunun anlaşılmasını engelliyordu. Celso'nun bir geyin ardına düşmüş olduğunu düşündü. Celso'nun gittiği yöne bakınca daha önlerde El Camaro'nun elleri kemerinde durmakta olduğunu gördü. Belli ki özel bir işini yapmak için çalıların kendisini fazla rahatsız etmeyeceği bir yer aramaktaydı. El Camaro'nun izlendiğinin farkında bile değildi. Andres ayağa kalktı ve ateş yakıp kahvesini ısıtmak için konak yerine döndü. Gece hızla çöktü. 10 dakika kadar sonra Celso geldi. Sessizce Andres'in yanına çöküp kahvesini ve fasulyelerini ateşin içine koydu.
Garip, dedi Andres, bütün gün El Camaro'nu görmedim.
Onu görmeden yaşayamayacak kadar aşık mısın ona, diye sordu Celso sert bir sesle.
O şimdi en arkadan geliyor. Biz ise birliğin en önündeki takımdayız. Hem o Allah'ın belası seni neden ilgilendiriyor? Cehenneme kadar yolu var.
Aynı ateşin başında Paulino, Santiago ve arkadaşları olan iki yerli daha oturmaktaydı. Ayaklarıyla birkaç sopayı ateşe iten Paulino mırıldandı.
Beni dinleyin çocuklar, El Camaro'na çok dikkat etmemiz gerekli. Monteria'lara vardığımızda onunla neden bu kadar ilgilenmemiz gerektiğini anlarsınız. Size şunu söyleyeyim ki eğer elime fırsat geçseydi bu kabronu bir fare gibi öldürürdüm. Yapardım bu işi. Por la purissima. Gel gelelim bütün iş benim çok korkak olmamda. Birisini öldürmeye gelince hemen sararıyorum. Belki bir gün bir şişe meskali mideme indirdiğimde onun beynini ezebilirim. Ama işin kötüsü bir şişe meskalim de yok.
Allah aşkına meskal olsun ya da olmasın bırak bu işi. Bak sana bir şey soracağım. Eğer kötü bir kaza sonucu, dikkat et kaza diyorum, Santa Clara gölüne düşseydi ne derdiniz, dedi Celso gözlerini kısarak.
Bunu isteyerek mi yapmıştı yoksa gözüne duman mı kaçmıştı belli değildi. Peki göle nasıl düşecek, dedi Paulina sırıtarak.
Hey Andres, diye söze karıştı Santiago. Eğer karretalarımızla burada olsaydık pek fazla yaşayamazdı değil mi?
Bana sorarsanız, dedi Andres, ne isterseniz yapın bırakın yaşasın. Eline bir parça ip verin, nasıl olsa kendini asar bir gün. En arkadan gelmekten öylesine korkuyor ki.
Ben de öyle düşünüyorum, dedi Celso. Bırakın yaşasın. Şu asma işi hiç de fena düşünce değil. Zaten durmadan saçmalayıp duruyor. Yüzüğünü ve parasını aldığı için El Zorro'nun kendisini izlediğini söylüyor.
Por todos los diablos. Tuzumu kim aldı, diye bağırdı Paulino. Bir parça tuz için kavga çıkarma şimdi, dedi Santiago. Al işte Allah'ın belası tuzunu. Zıkkım lan. İnşallah boğulursun.
Yarım saat kadar önce El Camaro'nun çalılıkların arasına daldığını gördüm, dedi Celso. Belki de kendini asacak bir ağaç arıyordu. Ama bana kalırsa bunu yalnız başına yapamaz. İpin kopmaması için birisinin ona yardım etmesi gerekir. Bir kez de kendine astı mı doğruca cehenneme gider. Orada El Zorro karşılar onu. Herhalde parası ve elmas yüzüğü için soracağı birkaç şey vardır.
O elmas değildi, dedi Santiago.
Bal gibi de elmaslı, diye üseledi Paulino. Sen de kim alıyorsun? Senin sayabileceğin sayılardan çok daha fazla elmas aldım ben elime. Ömründe hiç elmas gördün mü? Hadi söyle. Belki de öküzlerinin, keçilerinin ve koyunlarının üstünde görmüşsündür. Hadi hadi, güldürme beni.
Bizim olmayan elmaslar için kavga etmeyin, dedi Andres. Onun elmas olup olmaması sizi neden ilgilendiriyor bilmiyorum. Mavi topazdı o.
O adi bir camdan başka bir şey değildi. Üstelik halkası da altın bile değildi, dedi çocuklardan biri olan Otilo. O da ateşin başına oturmuştu ve konuşmalara pek katılmıyordu.
''Aa, elbette öyle ya. Sen her şeyi iyi bilirsin.'' dedi Santiago alay edercesine.
''Ama ben de yüzüğün sahte olmadığını ve en azından 100 peso ettiğini biliyorum. Tabii o herif yüzüğü satın almadı. Yukarıda Copainala yakınlarında bir yerde bir İspanyol tüccarını öldürdü. Tüm parasıyla yüzüğünü alıp gömdü.''
''Hey sen Paulino, git de biraz odun getir. Ateş geçiyor, görmüyor musun? Bu kahrolası fasulyeler bir türlü pişmeyecek galiba. Yarın sabahtan önce de ağzıma bir lokma bile atamayacağım. İnsan burada açlıktan ölür de kimse başını bile çevirmez. Hadi kalk ayağa Mozo, biraz odun getir.''
''Git kendi odununu kendin getir.'' dedi Paulino. ''Üstelik ben senin Mozon değilim.''
''Hadi git getir, yoksa gösteririm sana.'' diye bağırdı Celso elindeki sopayı sallayarak.
''Göster bakalım ne olacakmış.'' dedi Paulino kızgınlıkla.
''Peki peki, sen kıçını kıpırdatma.'' dedi Andres Paulino'ya dönerek. ''Ben gidip odun getiririm. Nasıl olsa kendiliğinden gelmez buraya o. Celso yemeğimizi pişiriyor, bir de odun getirmesini bekleyemeyiz.''
''Peki öyleyse birlikte gidelim.'' dedi Paulino serin kanlılıkla. ''Hem neden odun toplamayayım ki? Ama o herif bana emir veremez. Aramızda ne fark var ki?''
Yerler için oldukça uzun bir geceydi. Bir kez konuşmaya başladılar mı gece bir türlü bitmez, kimse de uyku uyuyamazdı. Sabah erkenden tan yeri henüz ağarmadan, bütün ateşler yakılmış ve yola çıkmadan midelerine bir şeyler indirebilmek için yerliler kahvelerini pişirmeye ve bir gece öncesinden kalan fasulyelerini ısıtmaya başlamışlardı. Caballeroların ateşi her zaman yarım çatıdan oluşan evlerinin açık tarafında yanardı. Böylelikle Casita'nın içi ısınır ve gece uyurken ayaklarını ısıtabilmek için ateşe doğru uzatabilirlerdi. Üstelik ateş et kokusundan gelen ve kampın çevresinde dolanan kaplanlardan da koruyordu onları. Geceleri eşekler yaprak ve ot bulmak için biraz dolanır, sonra da uygun bir yerde yatarlardı. Gece boyunca 3 ya da 4 kez yatarlar ama her seferinde de yarım saatten fazla duramazlardı. Sonra ayağa fırlayıp silkinirler ve hızla soluk almaya başlarlardı. Her zaman bir aradaydılar. Atların ve eşeklerin her hareketi kaplanlara karşı bir korumaydı. Saldıra saldıra yitip giden ya da çok geride kalıp sürüden ayrılan hayvanlara saldırırdı yırtıcı hayvanlar. O zaman bile ancak zayıf ve yaralı hayvanların başı derde girerdi. Arrierolar her zaman birliğin geldiği yolu dikenli çalılarla örterlerdi. Yol dar olduğundan ve önüne de dikenli çalılar konduğundan bu kapının yanlarından kolaylıkla içeri giremezlerdi. Eğer hayvanlar kaçmaya çalışırlarsa bunu geldikleri ve tanıdıkları yoldan yapmaya kalkarlardı. Birliğin ertesi günü izleyeceği yola atlar ve eşekler yalnızca bir parça yeşillik aramak için giderlerdi ve yarım milden fazla uzaklaşmazlardı. Geceleyin konak yerine ne denli yakın dururlarsa kendilerini o denli güvenlik içinde hissederlerdi. Öteki birkaç konak yerinde olduğu gibi bu konak yerinde yolu kapamaya gerek yoktu. Burada ırmak nasıl olsa yolu arkadan kesiyordu. Rampalar parçalanmamış bile olsa hayvanlar geceleyin bunların üstünden yürümeyi göze alamazlardı. Irmağı geçmek onlar için epey zordu. Mümkün olduğu zaman kampın ırmağa yakın kurulmasının nedeni yemek pişirmek, içmek ve yıkanabilmek için gerekli suyun kolayca sağlanabilmesiydi. Başka bir neden ise salınan hayvanların kaçamamasıydı. Genellikle dönüş yollarında böyle kapılar kullanılırdı. Sabahları hayvanları toplamak sanıldığı kadar kolay bir iş değildi. Ancak çok usta arrierolar oldukça kısa bir zamanda hayvanları toplamayı becerebilirlerdi. Bu usta kervan sürücüleri garip bir sezgiyle hayvanların yerini hemen bulurlardı. Cengel ne denli karanlık olursa olsun hemen hemen hiç ışık kullanmadan hayvanları bir araya toplayabilirlerdi. Yol her zaman çalılıkların arasından geçmediğinden kimi zaman oldukça uzun düzlüklere rastlanır ve buralarda da hayvanlar 1-2 mil uzaklaşarak kendilerine yeşillik ararlardı. Sabahleyin bu hayvanları bulup getirebilmek için birkaç eşek sürücüsü kahvaltı etmeden yola koyulurlar, hatta öğle yemeğini bile kaçırıp ancak öğleden sonra kervana yetişirlerdi. Kasitalarının altında kabayerolar büzülüp titreyerek battaniyelerini çenelerine dek çektiler. Sabah inerkenden hele özellikle sis çökmekteyken tropik cengel oldukça soğur. İnsanın vücudu tropik sıcaklığına alışmış olduğundan sabahın bu soğuğuna dayanmak daha da zorlaşır. Vücutlarında geceden kalan sıcaklığı yitirmemek için kabayerolar ellerinden geldiğince ayağa kalkmaktan kaçındılar. Muçaçoların kendileri için yaktıkları ateşin yanına iki büklüm gittiler. Bir yandan kahvelerini içip bir yandan da memnunluklarını belirtmek için garip mırıltılar çıkartarak yeniden hayata döndüler ve ellerini ısıtmak için fincanları avuçlarının içine aldılar. Kahvelerini bitirdikten sonra kaplarını bir kıyıya koydular, bütün vücutlarını kaşıdılar, tükürdüler, esnediler, gerindiler, kendilerini dünyaya getirenlere bela okudular, tırnaklarıyla kafalarını kaşıyıp sakallarını sıvazladılar, boğazlarını temizleyip tükürdüler ve biraz daha küfredip gerindikten sonra ayağa kalktılar. Yerliler suyla dolu hikaralarını getirdiler, suyu efendilerinin ellerine döktüler. Kabayerolar ellerini ovdular, ıslak parmaklarıyla gözlerini sildiler ve sonra ellerindeki suları silktiler. Sonra geceleyin böceklerin kulaklarına, burunlarına ve boyunlarından aşağı girmelerini önlemek için boyunlarında sarılı tuttukları havluyla kurulandılar. Daha sonra getirilen suyla kabayerolar ağızlarını çalkaladılar ve sanki bir törendeymişçesine uzun uzun ağızlarının içini yıkadılar. Bu arada ortalık bağırışlar, çağırışlar ve verilen buyruklarla çınlıyordu. Muçaçolar pirinçlerini pişirdiler, fasulyelerini ısıttılar, kendilerine taze kahve yaptılar ve pamuk torbalarının içindeki totoposle kırıntılarını yediler. Konak yeri canlanmaya başlamıştı. Arriyerolar kolaylıkla ayağa kalkmayan ve üstlerine yük yüklenirken kıpırdanıp duran hayvanlara bağırıp küfrediyorlardı. Eşeklerden biri kaçtı. Üstü yüklü olan bir başkası kendini yere atıp sırtındaki yükten kurtulmaya çalıştı. Ötekiler ise yola koyulmuşlardı. İpler kopuyor, hayvanların üstündeki yükler oynuyor, arriyerolar bağırıyor, kendilerine yanlış ip veren bir köylü delikanlıyı azarlıyorlardı. Bu hareket saatinde konak yerinin 3 milik çevresinde herhangi bir kaplanın olmadığını, hatta bir ağaca yeni yakalanmış bir antilop asılsa bile konak yerine yaklaşmayacağını anlamak için insanın öyle fazla bir cengel deneyi olması gerekmiyordu. Arriyeroların çıkardığı gürültü mezarlığa giden yaşlı bir dişi filin bile sinirlerini bozardı. Celso, Andres, Paulino ve ötekiler çıkınlarını hazırlıyorlardı. Paulino ateşi toprakla örtüp kullanmadıkları odunları toplayıp çıkınına doldurdu. Muçaçolar yere çömelmiş, boşaldıktan sonra çıkınlarının üstüne konmuş ya da filelere tıkıştırılmış konserve kutularındaki son kahve kırıntılarını arıyorlardı. Birden Don Gabriel'in sesi işitildi.
"Hey sen Camaron! Allah'ın belası Cabron! Golfo Maldito! Nerelerde sürtüp duruyorsun? Çabuk buraya gel diyorum."
Andres tepeden tırnağa titrediğini hissetti. İlgisizce yere çömelmiş, hala içinde biraz kahve bulunan konserve kutusunu başına dikmiş olan Celso'ya baktı. Ortalık hala karanlıktı ama gün hızla ağrıyordu, her yer mavimsi bir grilikteydi. Celso'nun suratında gördükleri Andres için yeterliydi. Celso'nun bu kadar ilgisiz olması onu şaşırttı, yüzünde tek bir kıpırtı bile yoktu. Celso soran bir yüzde Andres'in kendine bakmakta olduğunu gördü.
"Hey pis öküz sürücüsü, neden bana öyle bakıyorsun?" dedi Celso huysuz huysuz. "Sabah sabah o güzelim dişlerinden birkaçını dökmemi mi istiyorsun? Tam havasındayım böyle bir şeyin. Şu anda seni hatta kendimi bile öldürebilirim. İşte nasıl bir durumdayım görüyorsun." "Bueno!" diye bağırdı Don Gabriel. "Gidiyoruz. Sen yine her zamanki gibi geriden gelirsin. Hemen saymaya başla ve kimsenin eksik olmadığından emin ol. Sonra bir çuval özürle çıkma karşıma."
"Ahorita hefe" diye El Camero'nun sesi çalılıkların arasından yükseldi. "Bir saniye geliyorum. Asus orada eres patron."
Celso Andres'e baktı, ayağa kalktı ve çıkınını sırtına aldı.
"Haydi gel öküz sürücüsü, biz en öndeki takımdayız."
Bir süre yan yana yürüdükten sonra Celso, "Neler geçiyordu kafandan?" diye sordu.
Güldü.
Ben senin ne düşündüğünü iyi biliyorum. Ben bir falcı değilim ve yıldızları okuyamıyorum, değil mi? Ama yanlış ağaca çıktın. Görüyorsun ya, sen ya da çocuklardan biri bir şeyler düşündüğünüzde hiçbir şey olmuyor. Yazgı ancak siz görmediğiniz ve düşünmediğiniz zaman çalışıyor. Üstelik dün sen beni gözetlerken ben de seni gözlüyordum. Bir tepes Quintlet'in ardındaydım. Biraz taze et hepimiz için iyi olurdu. Biraz daha var Manito. Henüz Santa Clara Gölü'ne gelmedik. En azından 2 günlük yolumuz daha var. Bu 2 günde de çok şeyler olabilir. Eğer bir daha bir tepes Quintlet'in ardına düştüğümde beni izlersen seni öyle benzetirim ki bir daha ayağa bile kalkamazsın. Sırf dost olduğumuz için elbet. Şimdi beni yalnız bırak. Düşünecek bir yığın şeyim var. Ha, bir şey daha var. Esta vereda akui. İkimizin yan yana yürümesi için yol çok dar.
24. ayrımın sonu. Sayfa 236.